Ayrım 26, sayfa 203. Mezarlıktan ayrıldığımızda güneş iyice yükselmişti. Öfkesi yatışmak bilmeyen Cemal'i sıkı bir azar işitecek olan Kadir'i ve bu kavganın sessiz sanığı olan işçileri mezarlığın girişindeki binada bırakıp önce adli tıpçıları ile savcıyı taşıyan Toyota ayrıldı. Ardından polislerin beyaz Renault'su, son olarak da benim buz mavisi Plymouth'um. Ama Yalvaç arabasına binmeden önce yanıma gelip "Bakın, bu işin şakaya gelir tarafı yok. Müfite karşı dikkatli olun. Bir şey öğrenirseniz mutlaka bize bildirin." diye bir kez daha uyarmayı ihmal etmedi. Ben de dudaklarıma masum bir gülümseyiş, gözlerime içten bir ifade yerleştirip "Hiç merak etmeyin" dedim. "Bir şey öğrenirsem bunu duyan ilk siz olacaksınız." Mezarlığın önünde uzanan asfalt yola çıkınca Toyota ile Renault Avrupa yakasına geçmek için Boğaz Köprüsü'ne yöneldiler. Ben ise nereye gideceğimi bilmeden aracımı asfalta doğru sürdüm. Yeniden eve mi dönseydim? Ama hava o kadar güzeldi ki canım dört duvar arasında kapalı kalmayı hiç istemiyordu. Arabanın penceresini hafifçe indirdim. Toprak, deniz, güneş, çam, çiçek, kısacası tazelik kokan bir rüzgar hücum etti içeriye. Rüzgarı dolu dolu çektim içime. Beynime yeniden oksijen gittiğinden mi nedir? Sabahtan beri hiçbir şey yemediğimi anımsadım. Uyanamamaktan korktuğum için kurduğum saat çalar çalmaz yataktan fırlamış, tıraşımı olup atmıştım kendimi sokağa. Mezar açacak olmanın verdiği tatsızlığın üzerine bir de polislerle tartışmanın gerginliği eklenince açlığımı filan unutmuştum. Gerçi öyle yemek yemeye düşkün bir adam değildim ama yine de erken kalktığımda bir iki lokma atıştırmadan da duramazdım. Şimdi de midemde açlığın ağır ağır yayılmaya başladığını hissediyordum. Şöyle güzelinden bir karnıyarık, yanında az pilav ile turşulu bir mevsim salatası. Hiç fena olmazdı. Üstelik bunları yiyebileceğim leziz Osmanlı yemekleri yapan Kanaat Lokantası Üsküdar'da, yani bulunduğum yerden ancak birkaç kilometre uzaktaydı. Bu lokantaya da Tufan abi götürmüştü beni. Hayatın dört temel zevki vardır derdi rahmetli. Bilgi edinme, sanat, yemek ve sevişme. İnsan yaşamı bu dört zevk üzerinde yükselir. Gerisi fasafiso. Aslına bakarsanız pozitif bilimlere hiçbir merakı yoktu. Felsefeyi sevdiğini söyler ama sadece antik Yunan filozoflarından Sokrates'i okurdu. O da Platon'un yazdığı kadar. Yeni felsefecilerden bir bok anlamıyorum diye itiraf etmekten de kendini alamazdı. Sanat konusunda da öyle gelişmiş bir adam olduğu söylenemezdi. Daha çok edebiyatla ilgilenir, tıpkı felsefede olduğu gibi bu alanda da klasikleri okumakla yetinirdi. Ahım şahım bir cinsel hayatının olduğu da söylenemezdi. Ama yemek konusunda gerçek bir uzmandı. Değme gurmelere taş çıkartacak kadar bilgili ve deneyimliydi. Hiç tanınmamış ama leziz yemekler yapan mahalle aralarındaki esnaf lokantalarından, Boğaz'a nazır balık restoranlarına, Cihangir'deki turşucudan, Beşiktaş'taki muhallebiciye, Vefa'daki bozacıdan, Fatih'teki helvacıya kadar İstanbul'un neresinde ne yenir ne içilir ezbere bilirdi. Yemek söz konusu olunca hiç üşenmezdi. Hiç unutmam, bir sonbahar öğlesinde karnıyarık pilav yemek için Cağaloğlu'ndan kalkıp Üsküdar'a gitmiştik. Şimdi hazır Üsküdar sırtlarına kadar gelmişken, üstelik karnım fena halde açken, bu lokantada yemek yemeden gitmem, bırakın kendime yapacağım haksızlığı, Tufan abinin de ruhunu rahatsız eder, kemiklerini sızlatırdı. Biraz bu kaygıyla, daha çok mideye indireceğim yemeklerin hayaliyle hiç duraksamadan arabamın burnunu Üsküdar'a çevirdim. Ama isteklerimiz ile rastlantılar arasındaki o tuhaf denge hep benim zararıma çalıştığı için daha 150 metre bile gitmeden cep telefonum çalmaya başladı. Telefonun ekranında beliren numaraya baktım, hiçbir anlam ifade etmiyordu. İçimden bir ses "açma" dedi ama açtım. Arayan bir kadındı. "Anlan söz, benle mi görüşüyorum?" Sesi çok derinden geliyordu. "Buyurun" dedim. "Ben Demet Hümay." Bu isimde birini tanımıyordum. "Tanışmadık ama ben Doğan'ı yakından tanıyorum" diye açıkladı. Hala kadının kim olduğunu anlayamamıştım. Eğer "telefon numaranızı Arif Bey'den aldım" demeseydi daha da anlayamayacaktım. Bu Arif'in az önce bahsettiği Doğan'ın sevgilisi olan kadındı. "Siz" dedim, lafın arkasını getiremedim. Doğan'ın sevgilisi mi, nişanlısı mı yoksa kız arkadaşı mı demeliydim, karar veremedim. "Biz çok yakındık" diyerek beni rahatlattı kadın. Doğan benim için özel biriydi. Sesi titremeye başlamıştı. "Anlıyorum" dedim. "Ama ben bir şey anlamıyorum" dedi. İsyan eder gibiydi. "Siz kardeşisiniz, bilirsiniz. Doğan'a ne oldu?" Son sözcükler güçlükle çıkmıştı ağzından. Sanırım ağlamaya başlamıştı. "Maalesef ben de bilmiyorum" dedim. Tuhaf, kendimi suçlu gibi hissetmiştim. Polis olayı soruşturuyor. Bir süre konuşmadı. Gözlerini kuruluyor diye düşündüm. "Buluşmalıyız" dedi birdenbire. "Buluşup konuşmalıyız. Şu anda neredesiniz?" "Arabadayım, Üsküdar'a gidiyordum." "Bana gelemez misiniz? Ben Divan Oteli'nin pastanesindeyim. Yanıt vermeyince, birbirimize anlatacağımız şeyler olmalı dedi. Lütfen gelin, doğan için bir şeyler yapmalıyız, bize ihtiyacı olabilir. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Ne olur gelin diye yineledi kadın. Doğan'ın ikimizden başka kimsesi yok. Telefonu açmamam gerekiyordu. Açmıştım. Hiç değilse bu teklifi kabul etmemeliydim. Ama yanlışlıklar insanda alışkanlık yapıyordu. Peki, geliyorum dedim. Çok teşekkür ederim, sizi bekliyorum. Kadının sesi öyle minnettar bir tona bürünmüştü ki onu reddetmediğime memnun oldum. Açlığımı bastırıp Tufan abinin ruhunun beni anlayacağını düşünerek ilerideki ışıklardan döndüm. Az önce polislerin Renault'su ile adli tıpçıların Toyota'sının geçtiği yola çıkıp ben de Boğaz Köprüsü'ne doğru yol almaya başladım. Demek ki Doğan'ın bir sevgilisi vardı. Olmasa şaşardım zaten. Yakışıklı çocuktu. Dahası iyi konuşurdu, ataktı, zekiydi, cesurdu. Eh, parasının olmadığı da söylenemezdi. Kadınlar için bundan iyisi Şam'da kayısıydı. Üniversiteye giderken de bir kız arkadaşı vardı. Kız arkadaş değil de sözü diyordu onlar. Öyküdaşıymış. Sizin anlayacağınız bir dişi kurt. Biz de Asena diyorduk aramızda. Şu işe bakın, kızın gerçek adını unutmuşum. Her neyse, ince bir yüzük bile takmışlardı. Esmer, balık etinde bir kızdı. Gelip Keriman ablanın elini bile öpmüştü. Doğan'ın hapishaneye girmesi, ardından kapağı yurt dışına atmasıyla ilişkileri bozulmuş, ayrılmışlardı anlaşılan. Yurt dışında da sevgilileri olmuştur Doğan'ın. Olmuş mudur? O fırtınalı çirkef hayatı aklı başında hangi kız dayanır? Olsa olsa fahişelerle düşüp kalkmıştır. Sen de elinde çamur, her fırsatta karalıyorsun çocuğu. Ne yapayım? Mal ortada. Adam katil, uyuşturucu satıcısı, gaspçı, gizli servislerin tetikçisi. Daha bilmediğim ne marifetleri vardır kim bilir. Böyle bir hayata bakıp iyi şeyler düşünmek olanaklı mı? Doğan da bunların farkındaydı zaten. Ona kullandıklarını, sonra içi boş bir kutu gibi fırlatıp attıklarını anlatmadı mı? Onun söylemesi başka, kötü niyetli tahminlerde bulunmak başka. En berbat insanların bile içinde masum bir yer vardır. Doğan o boktan yaşamı sürerken olağanüstü bir aşkla yaşamış olabilir. Hatta böyle bir aşk yaşamış olması karısına bağımlı kalmış birine kıyasla çok daha olasıdır. Hadi canım, onun yaşadığı aşktan ne olacak? Bütün ilişkileri birilerine kazık atmak üzerine kurulu. İşte tam da bu yüzden bütün yaşamı kirli ilişkilerle örülmüş olduğundan bir kadına en masum, en temiz, en iyi, en güzel anlamını yüklemiş olabilir. Sanmıyorum. Doğan gibi insanlarda sevme yeteneği yoktur. Öyle mi? Peki hangi tür insanlarda sevme yeteneği vardır? Mesleğinin zirvesindeyken işi bırakan orta yaşlı gazetecilerde mi? Nedir bu sevme yeteneği? Bir kadına ömür boyu duyulan bağlılık mı? Üstelik kadının seni sevmemesine rağmen. İyi söylüyorsun da aşk denilen şey de bu değil mi zaten? Ulaşılmaz olana duyulan güçlü istek. Bırak artık kendi kendini kandırmayı. Funda'ya aşık falan değilsin. Eğer o Ethem denen ressam ortaya çıkmasaydı ben de böyle özlemlere kapılıp üzüntü falan da duymayacaktım. Ne yapayım? İnsan elindeki değerleri kaybedince anlıyor. Yapma Allah aşkına. Sen Funda'yı 3 gün önce değil aylar önce kaybettin. Üstelik bundan da çok rahatsız değildin. Ama ressamı öğrenince aldatılmış kocaya oynayıp kendine acımaya başladın. Ne yapacaktım? Funda da birini buldu. Ne güzel oldu diye zil takıp oynayacak mıydım? Anlamıyor musun? Onu kaybediyorum. Yaşamımdaki önemli insanlardan biri göz göre göre benden uzaklaşıyor. Orası kesin. Ama bunun farkına varmak için biraz geç kalmadın mı? Hem nasıl olsa böyle bir durumla karşılaşmayacak mıydık? Funda henüz genç bir kadın. Mutlaka bir erkek arkadaşı olacaktı. Olacaktı ama bunun bu kadar acı vereceğini bilmiyordum. Funda'ya belki artık aşık değildim ama onu seviyordum. Tanıdığım kadınların içinde en güzeli değildi ama en iyisi, en zekisi, en tatlısıydı. Daha da önemlisi biz çok iyi arkadaştık. Artık onun gibi birini bulabileceğimi sanmıyorum. Arıyor musun ki? Arasam da bulmam çok zor. Mesela Funda asla Doğan gibi biriyle birlikte olmazdı. Az önce söylemek istediğim de buydu. Doğan türünden insanlar Funda gibi nitelikli kadınlarla asla ciddi bir ilişki yaşayamazlar. Kesin konuşmadan önce Doğan'ın sevgilisiyle tanışmalıyız. Kadını sahi adım ne demişti? Demet. Demet Hümay. Onu tanımadan bir şey söyleyemeyiz. Belki o da iyi bir insandır. İyi olabilir ama bilmiyorum. Bir şeyler eksiktir bence. Arabamı Divan Oteli'nin önündeki otoparka bırakıp pastanenin döner kapısından içeri girinceye kadar bu düşünceler uçuşup durdu kafamın içinde. Trenlerdeki yemekli vagonları andıran ince uzun pastanede sadece 3 masa doluydu. Pencere yanındaki 2 masadan ilkinde genç bir kadın ile orta yaşlı bir erkek oturuyordu. Onların hemen yanındaki masa ise biri siyahi, diğeri sarışın, sivil giyimli olmalarına rağmen nedense asker olduklarını düşündüğüm 2 yabancı erkek tarafından işgal edilmişti. Bulaşacağım kadın en köşede, sırtı aynalı duvara, yüzü dışarıya dönük olarak oturan şu siyahlı kadın olmalıydı. Ona yürüdüm. Beni görmüştü. Sağ elini hafifçe kaldırarak gülümsedi. Hoş bir gülümseyişi vardı. Merhaba, Demet Hanım değil mi diye sordum. Sinan'dan besiniz dedi elini uzatarak. Köşe yazılarınızdaki fotoğraflardan tanıyorum sizi. Uzattığı eli sıkıp karşısındaki koltuğa yerleşinceye kadar kadının güzel olup olmadığı konusunda bir karara varamamıştım. 30 yaşlarında olmalıydı. Omuzlarına dökülen siyah saçları gibi koyu renk bir bluz giymişti. Teni saçının tersine insanı şaşırtacak kadar beyazdı. İnce bir yüzü vardı. Düzgün kaşlarının altında pek de uzun olmayan kirpiklerinin arasından koyu yeşil bir çift göz kederle bakıyordu. Konuşmaya başlamadan önce sanki cesaretini toplamasına yardım edermiş gibi masanın üzerindeki sigara paketinden bir tane çekip dudaklarının arasına yerleştirdi. Büzülmüş kalın dudakları gözlerindeki kederi tamamlıyor, makyajsız yüzünü daha ince, daha solgun gösteriyordu. Uzanıp sigarasını yakarken belli belirsiz bir parfüm kokusu çalındı burnuma. Güzel kadınmış diye düşündüm. Yeşil gözlerinde ölgün bir ışık parıldayıp sönüyordu. Teşekkür ederim dedi. Ben de kendi paketimden bir sigara çıkardım. Yakarken, Doğan çok bahsederdi sizden dedi. Onu etkileyen insanlardan biriymişsiniz. O bunları söylerken çakmağımı masanın üzerine koymak üzereydim. Durdum, yüzüne baktım. Şaşırdığımı fark etmişti. Evet diye yineledi. Sizin ilginç bir insan olduğunuzu söylerdi. Türünüzün son örneğiymişsiniz. Nefret ederdim bu benzetmeden. Yine de gülümsedim. Daha da ileri gidip Doğan'ın benim hakkımdaki bu düşüncesiyle ilgileniyormuşum gibi görünmek için "Türünün son örneği ha?" diye mırıldandım. Alındığımı zanneden Demet'in solgun yanakları hafifçe pembeleşti. "Hay Allah, kaş yapayım derken göz çıkartıyorum." dedi yutkunarak. "Yani sizin dürüst bir insan olduğunuzu, gazetecilerin arasında sizin gibilerinin kalmadığını söylerdi." Allah razı olsun dedim. Kardeşim de olsa bizi takdir etmesi güzel. Yazılarınızı ben de okurdum dedi. Şu banker olayının ortaya çıkarılmasında çok başarılıydınız. Onlar eskiden de artık yazı bile yazdırmıyorlar bana. Hayır, böyle söyleyerek kendimi kadına acındırmaya çalıştığımı sanmayın sakın. Bu konu her açıldığında olduğu gibi kalender bir tonda çıkmıştı sesim. Büyük haksızlık dedi. O kadar çok haksızlık var ki dünyada dedim. Bunu söylerken sesim de yüzüm de ciddileşmişti. Şimdi beni boş verin de Doğan'ı konuşalım dedim. Aslında ben bu konuyla pek ilgilenmiyorum diye sürdürecektim ki kadın fırsat vermedi. Evet, Doğan'ı konuşalım dedi. Yüzü yeniden kederlenmişti. Sesi telefondaki gibi titremeye başlamıştı. Neler oluyor Adnan Bey? Siz gazetecisiniz bilirsiniz. O arabadaki ceset Doğan mıydı diye soramadı. Yeşil gözleri buğulandı. Kirpiklerin ucundan yaşlar sökün etmeye başladı. Karşımda ağlayan kadın görmekten nefret ederdim. Şu anda yapmam gereken en doğru davranış bu olaya bulaşmak istemediğimi açıklayarak kısa yoldan çekip gitmekti. Ama karşımdaki kadın sevdiği adamı bulmak için tek umut olarak beni görüyordu. Tıpkı Doğan gibi o da kendisine yalnızca benim yardım edeceğimi düşünüyor olmalıydı. Üstelik sevdiği adamın kardeşi olarak onu reddedebileceğimi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Ben de reddetmedim zaten. Derin bir iç geçirdikten sonra uzanıp kadının dirseğine dokundum. Ağlamayın dedim. O cesedin Doğan'a ait olduğu bile belli değil. Sözümü dinlemedi tabii. Rahatlayıncaya kadar ağlamayı sürdürdü. Sonra sigara paketinin yanında duran kağıt mendillerden birini çekip gözyaşlarını kuruladı. Kurularken de "Özür dilerim. Her şey o kadar ani oldu ki kendimi toparlayamadım." dedi. "Ne yazık ki öyle." diyerek onayladım. Ben de henüz şaşkınlığımı atabilmiş değilim. Gözlerini kuruladıktan sonra "Siz de cesedi gördünüz değil mi?" diye sordu. "Gördüm." Doğan'a hiç benzemiyor değil mi? O da görmüş olmalıydı. Umut verecek sözler söylememi istiyordu. Benzemiyor demekle yetindim. Beklediği sözleri duyamayınca. Ama emin olamayız değil mi? Dedi düş kırıklığı içinde. Çünkü tümüyle yanmış. Haklısınız. DNA testi sonuçlanmadan cesedin Doğan'a ait olup olmadığını anlamak imkansız. Testin sonuçlanması ise en az bir ay sürecek. Kızarmış gözlerini yüzüme dikerek. Bir ay bekleyecek miyiz? Diye sordu. Başka çaremiz yok. Gözlerindeki çaresizlik gitgide derinleşiyordu. Biz bir şeyler yapamaz mıyız? Ne yapabiliriz ki dedim. Polis olayı soruşturuyor. Ben o polislere güvenmiyorum. Hangi polislere? Teşhis için beni morga götüren, sonra da sorgulayan iki komisere. Biri iri yarı hantal, öteki orta boylu atletik yapılı. Yalvaç ile Güngör mü? Evet, isimleri buydu. Doğan'la ilgili bir sürü soru sordular. Gerekirse yine arayacaklarmış. Hiç güven vermiyorlardı insana. Bu kadın benim bilmediğim bir şey mi biliyordu? Hiç sormasam mı acaba? Neden sormayacakmışım? Arif Buş'tu. Çarşaf çarşaf yazmıştı adımı zaten. Ha bir eksik, ha bir fazla. Artık ne fark eder ki? Neden güvenmiyorsunuz onlara diye sordum. Sesimdeki kendine güven tınısı eski günlerimi anımsattı bana. Ama çok önemsemedim. Dikkatimi Demet'in anlattıklarına verdim. Sordukları sorular, davranışları biraz tuhaftı. Katilleri bulmaktan çok Doğan'ın yaptıkları ile ilgileniyorlardı. Doğan'ın ortağı Rıza Aslan şimdi neredeymiş? Doğan'ın bankalarda ne kadar parası varmış? Arkadaşları kimlermiş? Eski ülkücülerden kimlerle görüşüyormuş? Akrabalarını tanıyor muymuşum? Hangi otellerde kalırmış filan? Ama diyerek sözünü kestim. Katilleri bulmak için bu soruları sormaları çok normal. Bana da benzer sorular sorular. Niye kuşkulandınız ki? Doğan'ınkilerden daha koyu olan yeşil gözleriyle kısa bir süre beni inceledikten sonra sadece sorular değil, davranışlarında da insanı kuşkulandıran bir yan vardı. Bilmiyorum, katillerle değil Doğan'la ilgileniyorlarmış gibi geldi bana. Belki de Doğan'ın ölmemiş olduğunu düşünüyorlar. Bu türden düşüncelere ben de kapılmıştım ama Demet polisler hakkında daha kesin yargılara sahip gibiydi. Bazı konularda, hele bir konu sevdiği erkekle ilgiliyse, kadınların ön sezilerine güvenmek gerektiğine inanan insanlardandım. Sizce neden böyle düşünüyorlar diye sordum. Demet sorumu yanıtlayacakken garson masamıza yaklaştı. Garsonu görünce karnımın açlığı yeniden depreşti. Bana bir dilim üzümlü kek ve çay, Demet'e de cappuccino söyledik. Garsonu savduktan sonra Demet, Doğan tehlikeli işlerin içindeydi diyerek başladı açıklamaya. Ama bu işlerde yalnız değildi. Emniyetten bazı kişilerle işbirliği içindeydi. Bu kişilerden bahsetti mi size? Ya da onlarla karşılaştınız mı? Doğan ketum bir insandı. İşleri hakkında hiç konuşmazdı. Rıza Aslan'ı tanırdım sadece. Hiçbir zaman da arkadaşlarıyla tanıştırmadı beni. Bir de Bekir'in kardeşi Selahattin'le tanıştım. Birlikte yurt dışına seyahat etmiştik. Yine dalgınlaşmıştı Demet. Yurt dışına mı diye sordum. Evet, İsviçre'ye gittik. Doğan'la sık sık yurt dışına seyahat eder miydiniz? Çok sık değil. Bir kere İtalya'ya gittik, iki kez de İsviçre'ye. Neden İsviçre? Doğan'ın orada Orten kentinde arkadaşları vardı. Ülkücüler mi? Bu sorgudan Doğan'ın aleyhine bir sonuç çıkaracağımı zanneden Demet, eski ülkücüler diye açıkladı. Ama hepsi bırakmış o işleri. İş güç sahibi olmuşlar. Anılarını filan anlatırlardı ama hiç politika konuşmazlardı yanımda. Durdu. Sigarasını dudaklarına götürdü ama elindeki izmaritin filtresine kadar yanmış olduğunu fark edince kül tablasına bastırdı. Kendisini izlediğimi görünce masumca gülümsedi. Sonra ciddileşerek son sözlerini söyledi. Zaten Doğan da hoşlanmazdı politikadan. Başka tanıdıkları yok muydu İsviçre'de? Bir de eski patronu vardı. Abraham Avriel adında bir Musevi. Bir ara Doğan yanında koruma olarak çalışmış. Adam Doğan'ı çok seviyordu. Ülkücü arkadaşlarından çok farklı bir adamdı. Doğan da çok severdi onu. Bazen keşke hep İsviçre'de Abraham'ın yanında kalsaydım derdi. Türkiye'de tehlikeli işlere bulaştığı için mi böyle söylerdi diye sordum. Yanıt vermedi ama güzel gözlerindeki kederli bakışlar beni onaylıyordu. Yine de bu bana yetmedi. Doğan'ın tehlikeli işlere bulaştığını nasıl öğrendiniz? O mu anlattı diye üsteledim. O anlatmadı dedi. Yine duraksadı. Düşündüğünü sandım. Hayır, anımsamak ağır gelmişti. Bu kadın Doğan'ı gerçekten seviyordu anlaşılan. Yeşil gözleri yeniden buğulandı ama ağlamadı. Eliyle benim asker sandığım iki yabancının oturduğu masayı gösterdi. İlk bu masada karşılaşmıştık. Bana döndü. Dudaklarında buruk bir gülümseyiş vardı. Evet dedi. Onunla da ilk kez bu pastanede buluşmuştuk. Eski kocam Namık, kızım Burçin'i kaçırmıştı. Aslında tam kaçırmak da denemezdi. Mahkeme Burçin'in benim yanımda kalmasına karar vermiş ama babasının da istediği zaman kızını görebileceğini, evine götürebileceğini söylemişti. Eski kocam Burçin'i o sabah almış, bir daha da getirmemişti. Onu arayınca kızım benim yanımda kalacak dedi. İstersen mahkemeye başvur, aylar sürer ama istediğim parayı verirsen Burçin'i yollarım. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Ben ailenin tek kızıyım. Babam ile annem çok yaşlı. Onlara söylemeye de korkuyordum. Ankara'da tanıdık bir emniyet müdürü vardı. O aklıma geldi. Arayıp durumu bildirdim.